Kıymetli dinleyenler, herkesi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Seslerin İzinde programında çok kıymetli Mehmet Kemiksiz Hocam ve Tamburi Hasan Kiriş abiyle birlikteyiz. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Hasan abi hoş geldiniz.
Sevgiler, selamlar efendim. Bizim geçen programdan bir vereceğimiz vardı. Onu hemen başlayalım
evet,
mı? Oradan başlayalım hadi.
Eserle başlayalım.
Evet, Hasan'cığım bir bayati. Bu da Hafız Ahmet Irsoy. Belli ki Hafız Ahmet Irsoy epey Hülya Hazretleri Divanı'na çalışmış. Eyvallah Hasan'cığım, çok teşekkürler.
Hocam yakın zamanlarda Hüdayi Hazretlerinden beste yaptığınız oldu mu?
Evet. 2000 22 5. ay.
Geçen ay yani.
Evet evet.
Günlerinde yazar mısınız bestelerinizin üzerine?
Tabii. 10. günü.
Evet.
Hepsinde yazar.
Gün, ay, yıl.
Bir ay 10 gün olmuş hocam.
Evet, bugün evet. De bir tane.
Hüdayi Hazretlerinden.
Evet evet. Ben çünkü divanları sürekli gezerim.
Gönlüme doğdu şu eseri okurken. Kimindi bu arada biraz önceki eser?
Bu eseri okurken tarihine baktım ben.
Bu biraz önceki sizin miydi
evet,
eser?
Evet. 99'da o. Bu eser albümü yaptığımız yıl.
Öyle mi?
Evet. Bu Alemlerin Sultanı 1999 işte albümü yaptığımız yıl.
Evet, bu iklimi boşuna konuşmuyoruz yani yakın zamanda. Bugün de mi çalıştım dediniz sanki?
96'da o Hüdayi Yolu eseri burada şimdi önümde. 96'da onu yapmışım mesela.
Bugünkü notası var mı hocam?
Bugünkü notası burada yok, getirmedim onu.
Hocam programın tesiri oluyorsa ne mutlu bize yani Hüdayi Hazretlerini şöyle, konuşuyoruz diye.
Mesela bir Hüdayi konseri yapacağım zaman daha önceden bir okuyacağım eser listesini oluştururken bütün eserleri önüme bir açıyorum, yayıyorum. Orada hangi surette bir program tertip edileceği konusunda bir öngörüm oluştuktan sonra işte iki tane klasik eser koymalıyım. İki tane daha yakın dönem, üç tane kendi bestelediklerimden filan ya da şu makam tertiplerine şu uyanları filan diye. Böyle olduğu zaman her konserde farklı eserler, ortak eserler de oluyor ama farklı eserler de gündeme gelmiş oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben son birkaç yıldır buna dikkat etmeye başladım. Önemli bestekarların dede gibi bu segmentteki bestekarların bestelemiş olduğu güfteleri daha sonraki bestekarlarda bir şekilde bestelemişler. Farklı makamda, farklı usulde bestelemiş. Bunun örnekleri çok var.
Çok. 10 versiyonu var.
Ha, şimdi neden diye düşündüm ben. Bir, dede bir güfteyi bestelemişse mesela.
Bir bildiği var mı?
Hayır. Orada dede kendi müzikal birikimini oraya dökmüş, yansıtmış. O çok büyük bir örnek. Onu gördükten sonra diyor ki ben de diyor bu formele yakın bir iş çıkarabilirim diyor. Güfte de güzel. Bir de bazı güfteler çok önemli bak bu. Biz burada şimdi şiir okusak mesela şu programda 40 dakika şiir okusak şiirlerden herhangi bir tanesi aklımızda kalmaz. Ama mesela biraz önce siz okuduğumuz İspan İlahi'de Medet Senden Medet Hay. Muhtemelen çok uzun süre aklınızın bir köşesinde kalacaktır. Müziğin böyle bir etkisi var. Onun için divanlarda durduğu sürece şiir tek kanatlıdır. Üzerine müzik eseri giyindiği, müzik melodi giyindiği zaman artık çift kanatlı hale gelir.
Zülcenaheyn.
Evet. Yahya Kemal pek çok güfte yazarında olduğu gibi şiirlerinin Münir Nurettin tarafından bestelenmesine önce biraz sıcak bakmamış, karşı çıkmış. Demiş ki yani şiirin önüne geçiyor şey diye.
Beste.
Evet. Daha sonra yapılan besteler çok büyük halk kitleleri tarafından dinlenmeye başlayınca daha gönül rızası ile şiirlerini bestelemesin.
Evet. Vasiyetimdir senden başkası bestelemesin benim eserlerimi falan.
İşte bu böyle bir özelliği var. Şimdi bizim de buraya getirecek olursak konuyu. Ben evet biz Hüdayi Hazretleri divanından eserler çalışacağız. Orada benim zaten bu divan değil de bu divan yenisi eskisini bulamadım bugün aceleyle. Gerçi burada da var bir 15 tane işaret ettiğim şiir vardır. Hmm. Ben sürekli şiirleri okurken bu şurası olur burası olmaz diye baktığım için.
Hüdayi Hazretlerini bestelemek nasıl?
Kolay. Daha kolay.
Zaten
vezin sağlam.
Aruz, hece.
Vezin sağlam.
Değil mi?
Vezin sağlam.
Ya aruzda bile heceye yakın bir vezinle herhalde. Mefailün fevulün heceye çok yakın bir vezin.
Evet.
Onunla yazılmış. Çok böyle sanki
çok bir oturuyor belirlediğin
50 sene önce yazılmış bir şeyle de böyle yakınlık
çok güncel kelimeler çok var. Hı hı. Yani Hüdayi'den dönemine nispeten o dönemde yazan başka şairlere baktığımız zaman daha ağır yazmışlar.
Evet. Aslında kendisi de işte 3 yıl Bağdat'ta mı kalıyordu? Şam'da mı?
Arapça güftesi var besteledim.
Arapça eserlerinin çoğunu Arapça yazmış zaten.
Hayır ben Arapça şiir var besteledim. 4-5 tane Arapça güfteli var.
Onu soracağım işte Arapça, Farsça kelime, terkipler vesaireler fazla mı? Ben baktım o kadar
yok,
fazla
değil.
Değil, değil mi?
Değil.
Belki aruz vezninde biraz ziyade.
Dikkatimi çeken Hüdayi Hazretleri divanında tamamında esma ve efal ağırlıkta. Hep zülata, zülvedud.
Ya da bir ayete.
Telmih var efendime söyleyeyim.
Geçen programda bir şey okumuştunuz kaside. Orada mesela yine Arapça ayetlere telmihler evet, vardı.
Var, evet. Ayetin, hatta ayeti o vezinde yazmış. Yani ayet o vezinde şiirin içinde yer almış. Onlar önemli başarılar. Dolayısıyla divanın tamamında o, mesela bizi insan eden sensin. Bugün hiç bir, yani hiç demezsiniz ki bu yüzyıllar önce yazılmış.
Sadeleştirilmiş değil, değil mi bunlar?
Hayır canım. Bu nasıl Sadr-ı Cemil Murseli'nin sensin ya Resulallah. Rahmetenli alemi sensin ya Resulallah. Bestenin eserlerden bir tanesi mesela bu. Efendime söyleyeyim. Şu önümdeki geçen ay bestelediğim güftes çıktı mesela karşıma. Dolayısıyla bu şöyle bir şey. Sizin kafanızın bir bölümü burayla beraber çalışınca masanın üzerinde kenarda şu anda benim maillerimde en az 10 tane bestelenmeyi bekleyen, kafama takıp da bir yerden bulduğum, kendime mail atıyorum hemen.
Ondan, ben de çok yapıyorum onu kendime.
Başka türlü unutuyorum. Evet. Mesela az önce de divanı karıştırırken gene çok önemli bir Ramazaniye gördüm burada. Hüdayi Hazretleri'nin bu programda çok münasip olmaz diye getirmedim ama bir şiiri var. 5 dörtlük ve bunu bir bestekar her bir dörtlüğünü Ramazan'ın bir tervihası için bestelemiş. İlk dörtlük İsfahan, ikinci dörtlük Sabah, üçüncü dörtlük Hüseyin'i.
Klasik dönemden mi eser, yani
meçhul dönem. meçhul. Beş tane eser bir tane şeyden, bir şiirden 5 tane eser yapmış. Yani başka belli ki Enderun teravihi için bestelenmiş o. Tabii divanları bakanlar böyle bakıyorlar. Bendenizde Niyazi Mısri'nin var aynı şekilde 5 güfteli bir tane şey. Ben de onu mesela bestelemiştim.
Makam geçkili mi yapıyorsunuz?
Hayır. Birinci dörtlük İsfahan. Birinci tervihada kullanılsın diye. İkinci tervihada kullanılsın diye Sabah. Üçüncü tervihada kullanılsın diye Hüseyin'i. Eviç Acemaşı'na.
Ayrı ayrı.
Ayrı ayrı eser yapıyorsun.
Tamam. Tabii, ben de onu düşünüyorum kafamda, acaba aynı eser.
Ayrı eser yapıyorsun. Celvetiye'nin erkan ve usulle ilgili birkaç notta bilgi versen.
Şey, zikir konusu var hocam.
Evet.
Esere geçsek mi diyecektim ama girişte eser okuduğumuz için bir 5-6 dakikamız daha var.
Öyle mi?
Zikirle bir girizgah yapalım. Ardından Celvetiye Tariki'nin zikir meclisi nasıl imiş ona bir göz atalım. Tabii ben bu Celvetiye'de Musiki makalesinden yararlanarak, oradan istifadeyle, bazen de aktararak bu bilgileri paylaşıyorum. Zikir Kur'an-ı Kerim'de malum burada işte 256 yerde geçer denilmiş. Çokça önemli. Sufilerin ser levhası, hayatlarının merkezinde yatan şey zikir. Unutmamak, her zaman akılda tutmak. Tabii Allah'ı zikredenin Allah tarafından zikredileceğinin, Allah'a çokça zikredin gibi emirlerin Kur'an-ı Kerim'de çokça bulunması gibi, kalplerin Allah'ı zikretmekle
tatmin olacağı
gibi, oralardan gelen bir zikir neşvesi var bütün dervişlerin. Ayin kelimesi devreye giriyor burada. İranlı sufiler tarafından ilk dönemlerde kullanılmıştır bilgisi paylaşılıyor. Daha sonradan ayin, şimdi artık Mevlevilerce ayin ismi kullanılıyor Mevlevi zikrine. Hatta burada paylaşılmış. Mevleviler, Mevlevi ayinleri için sema yahut mukabele denilmiş. Yeseviler zikri erre demişler. Rifai ve Saadiler zikri kıyam. Halvetiler darb-ı esma, Nakşiler hacegan, hatmi hacegan. Ayderusiler ratıp demiş. İlk defa duyuyorum bunu. Celvetilerse nısf-ı kıyam. Yarım kalkış. Bu nısf-ı kıyamın güzel de bir iki rivayeti var. Yine Hasan Kamil Hoca da aktarmış. Hüdayi Hazretleri bir zikir meclisinde, zikir esnasında vecde geliyorlar. Birinci rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti
zuhur ediyor.
Hazreti Hüdayi o vecdle ayağa kalkmak, hürmet ve tazim için ayağa kalkmak istiyor. Efendimiz omzuna dokunuyor.
Yarım kalıyor.
Yarım kalıyor, öyle kalkamıyor.
Dizin üstünde kalıyor.
Yani dizin üzerinde ayağa
otururken
kalkacak.
Otururken dizin üzerine kalkıyor, evet.
İkinci rivayette de Hazreti Hızır. Aynı olay. Efendimiz değil ama Hazreti Hızır geliyor. Hızır aleyhisselam aynı şekilde omzuna elini koyuyor Hazreti Hüdayi'nin. Hüdayi Hazretleri tam kalkamadan öyle kalıyor. Dolayısıyla dervişan da zikre o şekilde devam ediyor. Şimdi
günümüzde de bu şekilde devam ediyor mu o?
Kıyam zikri yapanlar kuut zikrinden kıyam zikrine kalkmadan önce birkaç tur zikri bu yarım oturuş şeklinde yapıyorlar. Tam kalkmadan, tam oturmadan. Dizinin üzerinde yani.
Yani evet. Ama ben tabii tam anlamıyla nasıl yapıldığını bilmiyorum.
Yok, ben biliyorum. Ben gördüm. Şahit oldum.
Yok, ben olmadım. Zaten burada şey denilmiş. Ayinler Ali İmran suresi 191. ayeti kerime delil gösterilerek diyor. Kudi kıyami
huden devran ve ala cunubihim diyor ya ayet. Ellezine yezkurunallaha kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim ve tefekkürün. Buradaki ayet baz almıyor, evet.
Devrani olarak sınıflandırılmıştır deniyor. Şeyi aktarmış, nasıl bu zikrin yapıldığını oraya aktarayım isterseniz. Lütfen. Sonra esere geçebiliriz. Aslında Celveti ayininin bir bölümü olan Nısf-ı Kıyam zikri Celveti ayininin özel adı olmuştur deniyor. Nısf-ı Kıyam biraz önce bahsettiğimiz o olay üzerine aslında meydana geliyor.
Tamamı öyle olmuyor zaten. Aynen. Tamamı Nısf-ı Kıyam değil.
Değil, şimdi anlatacak.
Önce oturarak başlıyor. Evet.
Diyor ki Celvetilere mahsus dizüstü halde yapılan bir zikir şekli olan Nısf-ı Kıyam ya da diğer adıyla Hızır Kıyamı'nın çıkış noktası hususunda iki rivayet bulunur deyip burayı anlatıyor. Haftada üç kez yapılır. Perşembe, pazartesi, perşembe akşamı yatsıya müteakip, cuma günü ise cuma namazının akabinde yapılmaktaydı bu zikir denildikten sonra. Celveti ayininde meydan açma diğer tarikat ayinlerinden farklılık göstererek zakirbaşı tarafından yapılır diyor hocam. Zikre ilk olarak 13 defa La İlahe İllallah kelime-i tevhid zikriyle başlanıp özel bir besteyle okunur. Kelime-i tevhid zikrinin sonunda zakirbaşı yüksek sesle ve ahenkli bir şekilde Ya Allah Hu der. Zakirbaşının Ya Allah Hu nidasının duyulmasıyla ayağa kalkılır. Zakirler Hüdayi'nin ilahilerinden bir ilahi okumaya başlar. Diğer hazirun ise okunan ilahinin makamına uygun bir tonda alt perdeden Hu ismini tekrar ederler. Bu cumhur ilahinin bitmesinin ardından bu kez zakirlerden biri durak okumaya başlar. Durağın ortalarında şeyh kafes bölmeli odasından çıkarak bölmenin önündeki makamına gelir. Ayine şeyhin de katıldığı bu bölümde solo olarak okunan durağın nihayetiyle şeyh efendi Ya Allahu diye zikre başlar. Bu esnada zakirler Hüdayiye yahut başka mutasavvuf büyüklerine ait ilahilerden okumaya başlarlar. Diğer halkada bulunanlarsa şeyh efendi ile birlikte ismi hu zikrini çekerler. Zikrin ortasındaki çift hu kısa, zikrin başlangıcındaki tek hu ise uzun olarak zikredilir. İsmi hu zikrinden sonra zakirlerden biri taksim yapar. Taksimin akabinde tekrar bir zakir solo olarak ilahi okur. Şeyhin illallah demesiyle zikirden dua faslına geçilir. Şeyh efendinin yaptığı duayla ayin tamamlanır diyor. Bir celveti ayini nasıl yapılır?
Evet.
Onun bütün bilgileri bugün, burada aktarılmış.
Bunu bu zikir tertibiyle yapılan bir yer yok tabii. Ben bilmiyorum, duymadım, izlemedim böylesini. Ama bütün tariklerde müşterek olan, hatta anonimleşmiş olan bir başlangıç vardır. Zikirlerin, erkanların başına. Burada çok bilgiçlik taslamak gibi bir manada söylemiyorum bunu. İzlediklerimi söylüyorum. Özellikle Kadirilerin çok kullanmış olduğu besmele ve salavat vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bu bir zikirde hu çekmek için, zikirde esma çekmek için uygun bir usul değil bu. O yüzden bunun altında herhangi bir şey okunmuyor. Bunu cumhur olarak okuyorlar. Bu çünkü hatırladığım kadarıyla 13 zamanlı bir usul. Onun dışında 4-4 ya da 2-4 ya da 4'ün katları olan eserlerde hu uzun oluyor. Ama burada tek dikkatimi çeken şey bu senin okuduğun makalede. Birinci eserin hemen ardından durak okunuyor.
Öyle diyor.
Burada bir şey hatası olabilir diye düşünüyorum. Neden?
Bilgi hatası olabilir.
Neden?
Niçin?
Çünkü durak formu bir zikir tertibi içerisinde zikrin hamdele, besmele, hamdele, salveleden hatta istiğfardan sonra...
Ağır olması hasebiyle mi?
Hayır. Bu besmele, hamdele, salvele, istiğfar olacak. Tevşih okunacak. Ağır usullü ilahiler okunacak. Zikir yürüyecek, yürüyecek, yürüyecek. Esma değişecek. Zikir belli bir ritmik doygunluğa oluşacak. Orada durağın okunmasının sebebi zaten dost sesini duyunca bütün zakiran istirahate çekiliyor.
Bunun örneğini okumuştunuz Ramazan.
Bu dostu duyunca herkes istirahate çekiliyor. Elini kapatıyor göğsüne. bağlıyor ve durakçı burada durağı okuyor. Durak sonuna kadar devam ediyor. Duraktan sonra çok kısa bir bölüm daha zikir yapılıp en son kısa hu. Hu hu hu hu hu diyerek en son bölümü kapatıyorlar. Ama tabii rivayetler muhtelif de olabilir. Farklı yerlerde bunu farklı uygulamak.
Bir de bu, ben bu makaleden anladığım kadarıyla Celvetiye tarikinde icra edilen musikiyi önceki programlarda da konuştuk. Çok ağır, dinginleştirici bir musikiymiş. Zikrin içerisinde nasıldır bilemiyorum. Bu zamana kadar benim de hep düşündüğüm zikir meclislerinde hep dediğiniz gibi böyle bir yere kadar
yükseliş
zikir
vardır.
Çünkü orada
uruç vardır yani.
Evet. Ama Hüdayi Hazretleri'nin o musiki risalesini falan da göz önünde bulundurduğumda belki böyle hareketsiz bir zikir de olabilirdi. Bu arada durak çok dedik de belki bilmeyen vardır. Vardır belki ama teberrüken durak nedir?
Durak müzik formlarımızdan...
Birleşik usulle bestelenir deniyor.
Zaten 2-4'ten sonrası hep birleşik usulde...
Durak evferi.
Durak evferi usulünde besteleniyor. Ama durak evferi usulünde okunmuyor tabii. Serbest okunuyor. Hasancığım da durak bestelemiştir.
Öyle mi?
Evet.
Dolayısıyla sizin var mı besteniz durak?
Var. Kaç tane var? 4-5 tane vardır.
Hmm. Serbest derken kaside okuyorsunuz mesela siz onun gibi mi?
Dost böyle devam ediyor.
Kalıbın içerisinde gibi ama serbest.
Serbest icrası.
Biraz icracının şeyine kalmış.
İnisiyatifiyle
yürüyor.
Ya şimdi bize şey öğretiliyor ya hocam. Vuruşlar, usuller, darplar vesaireler hep böyle oturması lazım falan deniyor. Geçen bir yazı okudum bununla ilgili. Usulsüz hiçbir şey yoktur diyor.
Bu da yani, usullü ama.
Yok anladım. Benim demek istediğim şey serbest icralarda mesela hani.
Usul
ne
yok
icrası o vesaire işte sizin ama şey diyor adam yani. Birinde daha fazla uzatır, öbüründe daha az uzatır ama hepsinde diyor
şimdi hocam,
ölçülemeyen bir şey vardır diyor.
Ölçülemeyen bir ölçü vardır.
Evet, öyle diyor.
Şimdi yani neden bu biliyor musun? Bunun mihengi Kur'an-ı Kerim'deki tecvid kaideleri. Ne alakası var diyeceksiniz. Benim için alakası şöyle. Siz elhamdülillahi derken la'yı ne kadar çekiyorsanız bu hızda okuyacaksanız bütün metlerdeki bir elif miktarı la'ları aynı çekmek zorundasınız. Doğru mu?
Doğru.
Simetri kurmalısınız.
O da bir şey kazandırıyor insana melek.
Bu eğer o besmeledeki la'yı uzattığınız miktar bir elif miktarının metronomu hangi metronoma tekabül ediyorsa okuyacağınız sürede bütün metni tabileri aynı ölçüde. Bütün gunneleri aynı ölçüde tutmanız lazım. Bütün ihfaları aynı yapmanız lazım. Bir yerde ihfayı uzunca bir yerde kısacık yapamıyorsunuz. Peki serbest okuyuş dediğimiz mevlitte kafasına göre mi okunmalı mesela? Hayır.
Söylediklerimiz
bizi bağlayıcı ne var orada? Bizi bağlayıcı vezin var. Tabii veznin uzun ve kısa hecelerini birbirine mütenasip uzatırsanız güzel bir kompozisyon çıkıyor. Allah adı zikredelim evvela. Mütenasip olmadı ki. Lım da uzun hece, lim de uzun hece.
Hepsini aynı düzeyde çekeceksiniz.
Birbirine yaklaşık bir düzen olacak orada. Şimdi durak da serbest. Gerçi bestelenirken bir form var ama. O da serbest okunuyor ama oradaki dörtlükleri siz belirli belirsiz bir ölçüyle birbirine yakın okumak durumundasınız. Aksi takdirde müzik insicamı olmaz.
Ya bunun için uzun ece kısa ece bilmek lazım. Aruzu falan bıraktık.
Bir zahmet yani mevlitanlar
bilsinler mi diyorsun?
Bilsinler.
Bilmeden okuyan yok mudur vardır canım?
Bilen okuyan çok az.
Bilerek okuyan az diyorsunuz.
Ya çünkü.
Ama şöyle şimdi canım uzun ece kısa eceyi bilmekle ben ne öğreneceğim diye düşünen çok insan var bence.
Biz sanat yapıyoruz.
İkna olmak lazım.
Biz sanat yapıyoruz. Ve bir ustanın eline malayı, küreyi verip de niye bugün hiç ölçmeden kafana göre ör demiyoruz da milimetrik hesaplar yaptırıyoruz.
Değil mi?
Bu sanat binası kıldan teraziden daha hassas bir şeydir. Siz müzehiplerin nasıl bir ince işçilikle evet çalıştığını biliyorsunuz değil mi? Bir küçücük yaprak dalının çizgisini çekmek için böyle kılı kırk yarıyor.
Tabii.
Peki nereden bilecek? Mesela ben geçen gün bir camiye girdim. Geçen cuma adını unuttum işte Zeynep Kamil'in oradaki küçük cami.
Cevri Kalfa.
Restore etmişler camiyi. İçerisindeki tezyinatı ve yazıları. Bir de orijinalini eski orijinalinden bir tanesini bırakmış oraya tamam mı? Ve ötekileri de öyle adettir ya restorasyonda İşte bir tane orijinal bırakıyor, silik bir tane. Oradaki orijinalle boyamaların hiç alakası yok. Hiç alakası yok ama. Ya birazcık benzesin bari. Bu neyi gösteriyor?
Neydik, ne olduk?
Bizim yani yazık, günah değil mi? Ben şimdi bir üzüldüm ki. Yani şöyle tesbihat esnasında şöyle bir göz gezdim. Eyvah dedim ya, ne yapmışlar bunu dedim. Efendime söyleyeyim, yazık günah, bir lafzatullah var. Etrafında bir tesip var. Bunu berbat etmişler yani. Hmm. Yani sıradan birine fırçayı verseniz öyle boyasa daha güzel olur.
Onun da demek ki bir şeyler bilmesi gerekiyormuş ama atlamış.
Çok çok önemli işler onlar.
Ya şimdi bu musiki özelinde şunu kastediyorum ben aslında. Hani ihtiyacını hissetmiyor diyorum ya adam. Şimdi empati yapıyorum. Herhalde şöyledir. Sadece onu bilmek onun bir işine yaramayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü
öyle zannediyor.
Belki bu ileri düzey bir bilgi olabilir mi, ya hece bilgisi? Ondan önce nota bilmesi gerekir mi?
Yok.
Ondan önce
bizim büyük oranda bestekarlarımız iptidasında nota bilmiyorlar. Doğru mu Hasan? Yani. Nota bilmeyenler çok var.
Var.
Dede Efendi'nin bilmediği söyleniyor.
Ama mesela perde biliyorlar ama. Çünkü meşkle perde öğretiliyor. Notaya ihtiyacınız yok. Nota, bir eseri notaya almak için daha çok lazım. Ama perde okumak için lazım.
Değil mi?
Perdeyi basamasanız nasıl okuyacaksınız? Haksız mıyım Hasan?
Abi perde musikisi zaten hocam.
Perdeyi bilemezseniz basamazsınız. Makam oluşmaz o zaman.
Perdeler onun için, hepsinin ayrı ismi var. Her isim kendisinden haber veriyor. Yani
bu bakımdan
makamın bütün yolundaki bütün şeyler.
Evet.
Önemli yapı taşları yani.
Evet. Makam. Dolayısıyla müzik nota bilmesin abilerimiz, hocalarımız ama bir Allah'a adın zikredelim evvela diye böyle bir failatün deviniminin olduğunu bilmesi lazım. O zaman işte absürt uzatmalar çıkıyor ortaya ve bunlar sakil düşüyor.
Bir eser rica edeceğiz hocam. Ondan sonra biraz daha sohbete
devam edeceğim. Hüdayi Hazretleri'nin divanında benim tespit edebildiğim yaklaşık 12-13 tane Arapça güfteli eser var. Arapça güfteli şiir var.
Ne deniyordu onlara?
Şuul.
Şuul değil mi?
Evet. Yani onlar Arapça şiir. Ne zaman şuul oluyor?
Türkçe beste yapıyor.
Türk bestesi. Türk makamlarının formlarına göre beste yapıldığı zaman biz şuul onlara diyoruz. Şuul deniyoruz. Şuul diyoruz. Ben bunlardan 3 tanesini besteledim. Bir tanesi ya evvelel evvelin veya ahirel ahirin diye bir güfte.
Gülbank gibi geldi bana.
Evet, burada divanda var. Bir tanesi bu. Şimdi okuyacağımız şey. Lekel hamdü.
Leke
şükrü. Geçtiniz değil mi siz?
Ben geçtim efendim.
Evet, o zaman beraber okuyalım.
Yok, okuyamam ya. Kaç
efendime oldu? Söyleyeyim. Lekel ezkaru ya Rahman. Ve minkel fadlu vel cudu. Ve minkel cudu. Ve minkel lütf vel ihsan. Ve şık şık böyle o kadar tatlı oturmuş ki vezne.
Çok da güzel bir beste.
Efendime söyleyeyim. Biz bunu albüme de aldık. Albümde de vardı.
Evet.
İşte bütün dert bu yani. Kendi bütçelerimizle oluşturup da o hafızlarla beraber yaptığımız albümlerde Hüdayi Hazretlerinden, Nasuhi Hazretlerinden, işte farklı farklı zatların isimlerinden. Çünkü bunlar birinin eline geçtiği zaman birisi dinliyor, birisi de kitabın kapağını okuyor. CD'nin kapağını okuyor. Orada duyuyor, orada görüyor. Biz nasıl mesela, ben Kani Karaca'yı ilk kez nerede duydum sanırsınız? İlkokul 5'lere falan giderken.
Radyodan.
Cuma sabahı radyodan duydum. Bir şey okuyor, tuhaf tuhaf, hiçbir şey anlamıyorum. Ben bunu 30 sene sonra öğrendim ki kâr okuyor. Kârı natık okuyor. Bu öyle. Ne kadar erken duyarsanız o kadar erken yol alıyorsunuz bu işte. Hadi Hasan'cığım bir uşak ver ama şuul taksimi olsun bu.
Ya Mevla leke
Sultanım gerek.
ki Allah ya Allah, la ilahe illallah, Allah ya Allah, Muhammed Resulullah, sadr-ı cemil mürselin sensin ya Resulallah, sadr-ı cemil mürselin sensin ya Resulallah, Bedri eflaki yakin sensin ya Resulallah, Bedri eflaki yakin sensin ya Resulallah, Allah ya Allah, la ilahe illallah, Allah ya Allah, Muhammed Resulullah, nurun siracı ve hacı, alemler sana muhtaç, nurun siracı ve hacı, alemler sana muhtaç, sahibi tacı miraç sensin ya Resulallah, sahibi tacı miraç sensin ya Resulallah, Allah ya Allah, la ilahe illallah, Allah ya Allah, Muhammed Resulullah, açan rahı tevhidi, bulan sırrı tefridi, açan rahı tevhidi, bulan sırrı tefridi, hüdayinin ümidi sensin ya Resulallah, hüdayinin ümidi sensin ya Resulallah, Allah ya Allah, la ilahe illallah, Allah ya Allah, Muhammed Resulullah.
Eyvallah. Teşekkür ederiz efendim.
Eyvallah. Mecnun ister Leyla'yı, Vamık özler Azra'yı, Nidem gayrı sevdayı, bana Allah'ım gerek. Hocam çok güzel okudunuz yine. Hasan abi çok güzel çaldınız. Hissedip hissettiren gönlünüze, yüreğinize sağlık. Eksik olmayınız.
Her kelimenin zamanı, demi ve hali denk geldiğinde insana dokunan, tesir eden bir yanı olur. Bu kesin. Bunu nereden biliyorsunuz? Bu okuduklarımdan bilmiyorum. Kendimden biliyorum. Ben kendim okurken bir şey bana dokunuyorsa, hı hı, diyorum ki bu bana, benim gibi bir gönle dokunuyorsa dokunduğu başka yerlerde vardır diye düşünüyorum.
Değil mi? Hafız Mecid Sesi Gür'ün, evet, Mevlidi. Evet. Taç Mahal'de sizin sesinizin dönmesi gibi olaylar.
Evet.
Evet hocam, tekrar çok teşekkür ederiz. Hasan abicim teşekkür ederiz.
Ağzına sağlık.
Senin son sözlerinizi.
Evet, inşallah önümüzdeki hafta yine biz bir miktar da Hüdayi eseri okumaya devam edeceğiz. Çünkü daha okuduğumuz eserlerin sayısı herhalde 1/3'ünü bulmamıştır. Ama yani öyle tahmin ediyorum, böyle yaz aylarının sıcak mevsimlerinde bizim içimizi ferahlatacak eserlerle inşallah biz dinleyicilerimizin evlerine, gönüllerine, arabalarına, sofralarına belki misafir olacağız. Bizleri dualarından eksik etmezlerse hepsine müteşekkir kalırız. Efendim bu vesileyle pek çok mühim günler gelip geçecek. Kimimizin acısı olacak, kimimizin yası olacak, kimimizin sevinçli günü olacak. Bunlar hayatın cilveleri. Biz sadece mikrofonda konuşuyoruz. Bizi dinleyenlerin hangi ruh halinde olduğunu, 3 gün önce bir yakınlığımı kaybetti, bir hastalığımı duçar oldu veyahut da bir sevincim var, bunları bilemiyoruz aslında. Biz ama öyle bir kitlenin var olduğunu bilerek açıkçası ben bu mikrofona sesleniyorum her zaman. Her ne halde bulunuyorlarsa diye o kelimeyi o yüzden, evet, kullanıyorum.
Onlara iştirak ediyoruz.
Evet evet. Onların hepsinin sevincine de ortak olmayı arzu ediyoruz. Oluyoruz. Ve kederleri varsa kederlerine de ortak olmak için istiyoruz. Evet. Her ikisine de bizi duygusal olarak bağlarlarsa biz yanlarında olduğumuzu hissederim. Onlar da bizim yanımızda olduğumuzu hissetsin.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir Seslerin İzinde programıyla tekrar buluşabilme ümidi ve duası ile diyelim. Eyvallah. Allah'a emanet olunuz efendim.